Ayrım 3.
Güney yönünde 7-8 kilometre ötede korkunç bir sel her şeyi ezip çevresini okyanusa benzeterek yaklaşıyordu. Şimdi herkes selden deliler gibi kaçıyordu. Gökyüzü ile yeryüzü birbirine geçmişti. Yerli boyuna "Çabuk, daha çabuk!" diye bağırıyordu. Atlar çatlayacak kadar hızlı koştukları halde biraz sonra sular göğüslerine kadar yükseldi. 5 dakika sonra atlar sularda yüzmeye başlamıştı. Artık kurtuluşları kendi ellerinde değildi. Birden binbaşının "Bir ağaç!" diye bağırdığını duydular. Gerçekten de bir ağaç 100 metre ötede sağlam bir ağaç suların ortasında yükseliyordu. Atlar değilse de insanlar kurtulabilirdi. İlk önce Tom Austin'in atı sulara kapıldı. Binicisi yüzmeye başladı. Biraz sonra 10 metre yüksekliğinde bir dalga hepsini sulara gömdü. Şimdi her biri ağaca doğru yüzmeye başlamıştı. Robert sularda hala yüzmeye devam eden tavukanın yelesine yapışmıştı. Sular ağacın ilk dallarına kadar yükselmişti. Onun için ağaca tırmanmaları güç olmadı. Talkavo atını bırakıp Robert'ı ağaca çıkardı. Paganel, "Atını bırakıyor musun?" diye bağırdı. Yerli, "Ben mi?" dedi. "Asla." Dediğini de yaptı. Ağaçtan sulara atladı. Az sonra tavukanın sırtındaydı. İkisi birlikte sellerin arasında sularla boğuşarak kuzey yönüne doğru uzaklaştılar. Glenarvan'la arkadaşlarının sığındığı ağaç ceviz ağacına benziyordu. Yalnız Arjantin yaylalarında rastlanan ombu denen türdendi. Kökleri sağlam, yaprakları da genişti. Bu durumuyla onlar için tam bir barınaktı. Çevreleri denizden farksızdı. Görünürde başka bir ağaç da yoktu. Sular birçok ağaç gövdesiyle hayvan leşlerini sürüklüyordu. Talkavo ile sadık atı tavuka ta uzakta kara bir nokta gibi görünüyordu. Lord suların yükselme hızını ölçtükten sonra "Korkulacak bir durum yok," dedi. "Sular buraya kadar çıkamaz." Böylece rahat bir soluk alıp ağaca iyice yerleştiler. Bulutlar açılmış, güneş çıkmıştı. Şimdi karınlarını nasıl doyuracaklarını düşünüyorlardı. McNabbs kuru etleri kurtarmıştı. Wilson'la Robert üst dallara tırmanıp kuru dalları topladılar. Paganel büyüteciyle kuru yosunları tutuşturup ateş yaktı. Ağacın tepesinde güzelce karınlarını doyurdular. Ağaçta yemiş yoktu ama dallar arasındaki yuvalarda bir sürü kuş yumurtası vardı. Karınlarını doyurduktan sonra dallara bağlanıp uyuyabileceklerine karar verdiler. Glenarvan'la Robert'ın tabancaları yanlarındaydı. Talkavo da bir ara elindeki barutu McNabbs'e bırakmıştı. Atlas Okyanusu'ndan 65 kilometre kadar uzaktaydılar. Paganel çevreyi incelemek üzere üst dallara tırmandı. Ötekiler yatma hazırlığına giriştiler. Sular çekilirse 3 gün sonra Duncan'dakilere kavuşabileceklerdi. Kaptan Grant'ın bulunamamış olması herkesi çok üzecekti. Binbaşı ile Lord, Kaptan Grant'ı neden bulamadıkları üstünde tartıştılar. Sonunda binbaşı, "Dostum," dedi, "ben her şeyden önce 37. paralelin dünyada hangi kıtalar üstünden geçtiğini öğrenmek istiyorum." Bunu öğrenmek için Paganel'e seslendiler. Bilgin ufku gözlediğini söyleyerek sorunun karşılığını yukarıdan sıralamaya başladı. 37. paralel önce Atlas Okyanusu'nu aşar. Tristan'da Cunha adalarına varır, sonra Ümit Burnu'nun 2 derece altından geçer. Daha sonra Hint Okyanusu'nu aşar. Adaları dolaştıktan sonra Victoria bölgesi boyunca Avustralya kıtasını keser. Oradan çıktıktan sonra da... Paganel burada sözünü unutmuş gibi sustu. Sonra "Ne, ben Avustralya mı dedim?" diyerek dalları sıyırta sıyırta aşağı indi. "Ne var, ne oldu?" demeye kalmadan Paganel, "Sizin gibi ben de yanıldım," dedi. "Kaptan Grant'ı yanlış yerde arıyoruz. Kağıttaki yazıları yanlış yorumladım. Az önce tepede Avustralya deyince beynimde bir şimşek çaktı. Kağıttaki Austral sözcüğünü önce herkes gibi ben de güney sandım. Avustralya'nın kökü olduğu aklıma gelmemişti." Lord, "Bu duruma göre Britanya gemisi Avustralya kıyılarında batmış oluyor," dedi. "Öyleyse bu bilgilerin ışığında yazıyı bir daha okumanızı rica edeceğim." Paganel son bir kez kağıtları inceledikten sonra yazıyı şöyle okudu. Haziran 1962 günü Glasgow limanına bağlı 3 direkli Britanya gemisi, "Burada ne derseniz deyin, önemi yok. Falanca, Gonya açıklarında battı. Burasının Avustralya açıkları olduğu kesin. Karaya çıkan iki tayfa ile Kaptan Grant, çıkmak isteyen de diyebilirsiniz, vahşi yerlilerin eline düşmüşlerdir. Ya da düşeceklerdir. Gerisini biliyorsunuz. Glenarvan, şimdi oldu dedi. İlk hedefimiz Avustralya diye bağırdı. Ötekiler de, hedefimiz Avustralya diye aynı sözleri yinelediler. Glenarvan artık coğrafyacıyı gemiye Tanrı'nın gönderdiğine inanıyordu. Tek üzüntüleri bir an önce yola çıkamayacak durumda oluşlarıydı. 12. Tehlike bitmiyor. Glenarvan'la arkadaşları ağaçlara tüneyen kuşlar gibi uyumaya hazırlanıyorlardı. Yalnız dallardaki yuvalarına çekilmeden önce Paganel, Glenarvan ve Robert yeniden tepeye tırmanıp son bir kez ortalığı kolaçan ettiler. Gökyüzüne baktılar. Aşağı inecekleri sırada doğu yönünde ufkun iyice karardığını gördüler. Bu fırtına demekti. Basınç artmış, hava elektriklenmişti. Glenarvan, beni fırtına değil, ardından gelecek olan yağmur korkutuyor dedi. İliklerimize kadar ıslanacağız yine. Gökyüzü iyice kapanmış, sular kurşuni bir renge bürünmüştü. Aşağı indiklerinde arkadaşlarına kendilerini uyuyacakları dala sarmaşıklarla sıkı sıkı sarmalarını öğütlediler. Çünkü fırtına ağacı iyice sallayacaktı. Birbirlerine iyi geceler dileyip tünedikleri dallara uzandılar. Hiçbiri gözlerini yumamadı. Glenarvan başını yaprakların arasından uzatarak baktı. Şimşekler birbiri ardına çakarak gecenin karanlığını yırtıyordu. Biraz sonra Paganel yanına geldi. İkisi de dümdüz ovanın ortasındaki bu tek ağacın yıldırımlara hedef olacağını çok iyi biliyordu. Gök gürültüleri gittikçe artıyor, şimşekler çok daha sık çakıyordu. Her yan elektrikle yüklüydü. Ortalık tutuşmuştu sanki. Şimşeklerin kimi dümdüzdü, kimi çatal çataldı. Karanlıkta zikzaklar çiziyorlardı. Glenarvan'la arkadaşları olanları sessizce izliyorlardı. Konuşsalar da gök gürültülerinden seslerini birbirlerine duyuramazlardı. İlk iri damlalar çok gecikmeden düşmeye başladı. Altlarındaki göl, şimşeklerin aydınlığında kabarcıklar içinde kalmıştı. Acaba yağmur fırtınayı önlemiş miydi? Hayır. Biraz sonra tepelerinde büyük bir aydınlık gördüler. Bu aydınlık bir bomba gibi patladı. Havayı bir kükürt kokusu sardı. Ardından Tom Austin'in ''Ağaç ateş aldı'' diye bağırdığını duydular. Austin haklıydı. Alevler birden dev ağacın doğu yönündeki kuru dallarını sardı. Çatırdayarak ilerlemeye başladı. Rüzgar yangını daha da körüklüyordu. Hepsi korkuyla alt dallara kaymaya başladılar. Yanan dalların kimisi kopup sulara gömülüyordu. Hepsinin korkudan gözleri fal taşı gibi olmuştu. Dumandan boğulacak gibiydiler. Alevler ağacın gövdesini sarmıştı. Lord, suya atlayın diye bağırdı. Suya ilk olarak Wilson atladı. Atlar atlamaz da var gücüyle imdat istemesi bir oldu. Austin, ne var diye sordu. Wilson, timsahlar diyebildi. Wilson'ı güçlükle yukarı çektiler. Gerçekten de ağacın dibinde 10 kadar timsah dolaşıyordu. Hepsi dehşete düştüler. Çünkü ya diri diri yanacaklar ya da timsahlara yem olacaklardı. En soğukkanlıları binbaşı bile ''Sonumuz geldi artık'' diye söylendi. Fırtına hızını yavaş yavaş yitiriyordu ama havanın elektriği bir türlü eksilmiyordu. Bu sırada çok uzaklardan bir hortumun üzerlerine geldiğini gördüler. Bir süre sonra hortum koskoca ağacı köklerinden söküp suya devirdi. Ağacın devrilmesi timsahları kaçırtmıştı. Ortalarda kalan birini bir odunla Maldredi'yi kafasına vura vura öldürdü. Hepsi birbirine sarılmış suyun içinde bekleşiyordu. Sonra hala yanmakta olan devrilmiş ağacın gövdesinin üstüne çıktılar. Koca kütük akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı. 2 saat içinde göl haline gelen yaylada güneybatıdan kuzeydoğuya doğru hızla sürüklendiler. Alevler suyun etkisiyle sönmüştü. Fırtına ise dinmek üzereydi. Kütük şaşılacak bir hızla bir süre yol aldıktan sonra sabahın 3'ünde iskandil atıp suların derinliğini ölçtüler. Sular sandıklarından da çok azalmıştı. 20 dakika sonra karaya oturdular. Hepsi sevinç içindeydi. Birden nal sesleriyle irkildiler. Gölgeler arasından bir atlının karaltısı belirdi. Gelen Talkavoy'du. Heyecanla kucaklaşıp el sıkıştıktan sonra biraz ilerideki boş çiftliğin ambarına gittiler. Yerlinin yaktığı ateşte ısınıp karınlarını doyurdular. Talkavo atının kendisini nasıl kurtardığını anlattı. Paganel de ona Kaptan Grant'ın kağıdını yeniden nasıl okuduklarını açıkladı. Hepsi de çok yorgun oldukları halde saat 8'de yola çıkmaya hazırdılar. Yürüyerek gideceklerdi. 1,5 günde Atlas Okyanusu kıyılarına varacaklarını hesaplıyorlardı. Her yer sular altında kalmıştı. Yüksek yerleri seçerek ilerlemeye başladılar. Ertesi gün Atlas Okyanusu'na yaklaştıklarını belli eden, yüzlerini okşayan rüzgar esmeye başladı. Küçük ormanlar sıklaştı. Akşam 8'e doğru kum tepecikleri görünmüştü. Ardından denizin gümbürtüsü kulaklarını doldurdu. Paganel, "Okyanus!" diye bağırmaktan kendini alamadı. Kum tepelerini tırmandılar. Hava çoktan kararmıştı. Ufukta heyecanla Duncan'ı aradılar ama boşuna. Araştırmayı sabaha bırakıp kumsalda yattılar. Glenarvan nöbetçi olarak kaldı. Bir ara bir ışık görür gibi oldu. Paganel'i uyandırıp birlikte izlediler. Paganel hiçbir şey görmediğini söyleyerek gidip yeniden yattı. "Duncan, işte orada!" Gün doğarken hepsi Lord'un bu haykırışıyla uyandılar. Hep birlikte sevinç çığlıkları atarak kıyıya koştular. Gerçekten de gemi 5 mil açıkta yelkenlerini toplamış duruyordu. Gemidekiler onları daha görmemişti. Talkavo tüfeğini doğrultup havaya bir el ateş etti. Ardından 2 kez daha silahını ateşledi. Sonunda gemiden ak bir duman yükseldi. Onları görmüşlerdi. Bir süre sonra gemiden denize bir kayık indirdiler. 6 kişi kürek çekiyordu. Ama kayık 2 saatten önce kıyıya gelemezdi. Bu arada Glenarvan, Talkavo'nun elini tutup yata doğru çekti. Patagonyalı aralarına katılmaya çağrıldığını anlamıştı. Ama pampaları bırakamayacağını söyledi. Glenarvan'ın vermek istediği parayı da almadı. Az sonra sandal kıyıya yanaştı. Lady Helena ile Mary Grant sandalda yoktular. Onlar yolcuları gemide bekliyordu. Hepsi ayrı ayrı Talkavo ile vedalaştı. Yerli Robert'a sıkı sıkı sarılarak, "Haydi güle güle," dedi. "Sen de büyük adam oldun artık." Yerli uzun süre kıyıda kımıldamadan durdu. Bir saat sonra Robert, Duncan'ın merdivenlerini koşarak tırmanıp ablasının boynuna sarıldı. Herkes sevinç içindeydi. Güney Amerika'yı düz bir çizgi boyunca bir baştan öte başa aşmışlardı. Hem de bütün güçlükleri yenerek. 13. Avustralya'ya doğru. Buluşmalarının ilk anları sevinç gösterileriyle geçti. Lord Glenarvan'ın kimseyi üzmemek için ilk sözü şu oldu. "İnançlı olun çocuklar. Kaptan Grant şu anda aramızda bulunmuyor ama onu kısa sürede bulacağımıza inanın." Kayık gemiye ulaşıncaya kadar Lady Helena ile Mary Grant çok heyecanlanmışlardı. Dürbünle kayığı izlemişlerdi. Birkaç kez Mary babasının kayıkta olduğunu söylemişti. Kayık yaklaşınca bütün umutları boşa çıkmıştı. Heyecanları yatıştıktan sonra yolcular başlarından geçenleri anlattılar. En heyecanlıları Paganel'di. Herkesi bir bir öpüyordu. Bilginin taşkınlığını Kamarot Olbinet hepsini yemeğe çağırarak önledi. Yemek haberi hepsini çok sevindirdi. Bu işe en çok sevinen de Paganel'di. Yemekleri çok beğendiğini söyleyerek hepsinden 2'şer tabak yedi. Başından geçenleri de gülünçleştirerek anlatıyordu. Bu arada 1. Kaptan John Mangles'ın yanında oturan Mary Grant'la sıkı fıkı konuşması Lord'un gözünden kaçmadı. Karısının göz kırpışı da durumu doğru değerlendirdiğini gösteriyordu. İkisini de sevgi dolu bakışlarla süzdü. Yemekten sonra hep birlikte Lady Helena'nın odasında haritaları inceleyerek konuştular. Glenarvan önce yaptıkları yanlışlık üstünde durdu. "Bundan sonra ne yapabiliriz acaba?" dedi. İlk sözü McNabbs aldı. Denizden çıkan kağıdı 3 ay önce incelediklerinde Britanya'nın Patagonya kıyılarında battığına karar vermişlerdi. Şimdi de Avustralya kıyılarında battığını sanıyorlardı. Ya Avustralya'da girişecekleri araştırma sonunda da yanıldıklarını anlarlarsa ne olacaktı? McNabbs haklı görünüyordu. "Bence Avustralya'ya doğru yola çıkmadan önce haritayı iyice bir daha incelemeliyiz," dedi. "37. paralel daha başka hangi ülkelerden geçiyor bir bir bakmalıyız." Harita açıldı. Paganel'e göre 37. paralel Güney Amerika'dan sonra Tristan'da Cunha adalarından geçiyor. Oradan Ümit Burnu'nun 2 derece altından dolanıp Hint Okyanusu'na varıyordu. Bu yol üzerinde yalnız Amsterdam adaları bulunuyordu. bu takım adaların ellerindeki belgeyle bir ilişkisi bulunmadığından onları bir yana bıraktılar. Ardından Yeni Zelanda ile Maria Teresa adasını da belgenin verilerine göre incelediler. Sonunda bütün Duncan yolcuları kazanın Avustralya sularında olduğu kararına vardılar. Glenarvan hemen kaptana döndü. John, kömürümüzle yiyecek öteberimiz ne durumda?
Yeterlidir efendim. Talcahuano'da gerektiği kadar aldım. Ayrıca Kap kentinden de gerekli şeyleri sağlayabiliriz.
Öyleyse hemen yola çıkıyoruz. Tam yol ileri. Az sonra Duncan, Atlas Okyanusu'nun dalgaları üstünde doğuya doğru hızla yol alıyordu. Ekvator çizgisi boyunca dosdoğru gitselerdi, Avustralya ile Amerika arasındaki uzaklık 11.760 mil tutardı. Oysa dünyanın biçimi dolayısıyla bu uzaklık 9.480 mil kadardı. Kaptan Tristan da Cunha'ya kadar olan 2.100 millik yolu bir terslik olmazsa 10 günde almayı düşünüyordu. Kaptan John Mangles Ümit Burnu'ndan kömür almak istiyordu. Onun için 37. paraleli izlemeyi bırakıp 2 derece kuzeye yönelmesi gerekiyordu. Uygun rüzgarların yardımıyla 6 günden daha az bir sürede Afrika'nın ucuna vardılar. Akşam saat 8'de Cape Town limanına demirlediler. Kömür almaları 12 saat tutacaktı. Duncan'ın yolcuları bundan yararlanarak kenti gezdiler. Ertesi gün gün doğarken yolculuk yeniden başladı. Cape kenti ile Amsterdam adaları arasındaki yolu iyi bir rüzgarla 10 gün içinde alabileceklerdi. Bütün yolcular durumlarından hoşnuttu. Hele Paganel, neşe içinde deniz yolculuğunu övüyor, bir yandan da Avustralya konusunda bilgiler sıralıyordu. Duncan, 6 Aralık 1864 günü Amsterdam adasına vardı. Adanın nüfusu bu sırada tam 3 kişiydi. Bunlardan bir tanesi Fransız, öteki ikisi Melezdi. Adı Vigo olan Fransız vatandaşı Paganel'e büyük bir saygı ve sevgi gösterisinde bulundu. Yaşlı bir adamdı. Yıllardan beri bu adada yaşıyordu. Şimdiye kadar yardım isteyen hiçbir kazazede ile karşılaşmamıştı. Britanya gemisinden de Kaptan Grant'tan da haberi yoktu. Glenarvan daha önceden bunu bildiği için çok üzülmedi. Ertesi sabah Duncan'ın yola çıkması kararlaştırıldı. Akşamüstü adada kısa bir gezinti yaptıktan sonra Vigo ile karşılaştılar. Sonra da hep birlikte gemiye döndüler. 14. Fırtına pervaneyi çalıştırmıyor. 7 Aralık'ta sabahın saat 3'ünde Duncan demir alarak denize açıldı. Amsterdam adası sabah sisi içinde çabucak gözden gitti. Batı rüzgarları 10-12 gün daha böyle eserse gemi hedefine kolaylıkla ulaşabilecekti. Mary ile Robert belki babalarının da izlemiş olduğu yolun heyecanına kendilerini kaptırmışlardı. Kaptan John Mangles genç kıza ikide bir haritada gösterilen akıntılar konusunda açıklamalarda bulunuyordu. Ortada bir anlaşmazlık vardı. Kaptan Grant'tan son olarak 30 Mayıs 1862'de haber alınmıştı. Bu durumda Britanya 7 Haziran'da yani Peru'dan ayrıldıktan 8 gün sonra nasıl Hint Okyanusu'nda bulunabiliyordu? 12 Aralık'ta Amsterdam adasından ayrıldıktan 6 gün sonra geminin kıç güvertesinde bu konuyu tartışıyorlardı. Glenarvan bir ara kalkıp şişeden çıkan kağıtları getirdi. Üzgün görünüyordu. Paganel, "Bu durumda ben kaptana bir şey sormak istiyorum." dedi. "Yollu bir gemi Amerika ile Avustralya arasındaki yolu bir ay içinde alabilir mi?" Kaptan günde 200 mil giden bir geminin bunu başarabileceğini söyledi. "Öyleyse belgedeki 7 Haziran tarihi yanlıştır. Bunu kabul edin. Belki deniz sayılardan birini sildi. O zaman gerçek tarih 17 ya da 27 Haziran neden olmasın?" Bilginin açıklanmasını akla yakın buldular. Daha sonra Kaptan Grant'ın Avustralya'nın doğu kıyısına mı yoksa batı kıyısına mı çıktığını tartıştılar. Doğu kıyısına çıktıysa uygarlıkla ilişki kurmasının kolay olacağı kararına vardılar. Böyle olmadığına göre kaptanın batı kıyısına çıktığına karar verdiler. Bu durumda yeni bir sorun ortaya çıkıyordu. Kaptan Grant'ın Avustralya'ya çıktığından bu yana 2 yıl geçmişti. Peki o zamandan beri neredeydi? Paganel şu açıklamayı yaptı. Bence 3 olasılık var. Kaptan Grant'la arkadaşları ya İngiliz sömürgelerine vardılar, ya yerlilerin eline düştüler, ya da Avustralya'nın uçsuz bucaksız toprakları ortasında yitip gittiler. İlk olasılığı kabul edemeyiz, yoksa şimdiye kadar çoktan ana yurduna dönerdi. Öyleyse ya yerlilerin elinde ya da... Lady Helena meraklandı. Bu yerliler vahşi mi? İlkel oldukları kesin ama kan dökücü olduklarını sanmıyorum. Mary, peki ya çölün ortasında yitip gittilerse diye kaygısını belirtti. Paganel, ne olursa olsun buluruz onları, değil mi arkadaşlar, dedi. Ardından Avustralya'nın büyüklüğü konuşuldu. Paganel ile McNabbs, anakaranın İngiltere'nin mi, Fransa'nın mı hakkı olduğu konusunda kavgaya tutuştular. Avustralya bizim olmalı, sizin olmalı derken yumruk yumruğa geliyorlardı neredeyse. Ötekiler araya girerek tartışmayı tatlıya bağladılar. 9 Aralık'ta Kaptan Mangles 4 gün sonra Bernoulli burnuna varabileceklerini söyledi. Aksilik 13 Aralık'ta batı rüzgarı şıp diye kesildi. Kömürlerinin azalması da genç kaptanı kaygılandırıyordu. Asıl korkusu bu durgun, rüzgarsız havaların ardından fırtınaların patlak vermesiydi. İki günden beri barometre düşüyor diyordu. Kutup rüzgarları ile ekvator rüzgarlarının karşılaşması büyük hortumlara, amansız kasırgalara yol açar. Bunlara göğüs germek her zaman kolay olmaz. Kaptan bunları söylüyor, bir yandan da fırtınaya karşı gerekli önlemleri alıyordu. Lady Helena ile Mary Grant sallantıdan korkup güverteye çıktıklarında vakit gece yarısını geçiyordu. Rüzgar geminin madeni bölümlerinde keskin ıslıklar çalarak esiyordu. Kabarık dalgalar yatığı habire dövüyor, tekneyi beşik gibi sallıyordu. Lady Helena kaptana güçlükle sesini duyurarak, ''Tehlikeli bir durum mu var?'' diye sordu. Kaptan bağırarak, ''Hayır'' dedi ama hemen aşağı inmeniz gerek. Helena ile Mary kameralarına indiklerinde rüzgarın hızı en az 2 kat artmıştı. Koca yat dev dalgaların üstünde gökyüzüne doğru yükseliyor, ardından sulara gömülüyordu. Glenarvan, binbaşı Paganel, Robert, Duncan'ın dalgalara karşı verdiği bu amansız savaşı göğüsleri kabararak izliyorlardı. Tam bu sırada fırtınanın gürültüsünü bile bastıran bir düdük sesiyle irkildiler. Ama buhar, baca yerine kazan süpaplarından fışkırıyordu. Tehlike çanı acı acı çalmaya başladı. Duncan dümensiz kalmış gibi başıboş sürükleniyordu. Birden çarkçının, ''Makine dairesine koşun!'' diye bağırdığı duyuldu. İlk önce kaptan koştu. Daha merdivenin başında çakılıp kaldı. Kazan dairesinin içini bir buhar bulutu kaplamıştı. Pistonlar işlemiyordu. Kaptan heyecanla, ''Ne var?'' diye bağırdı. Çarkçı, ''Pervane!'' dedi. ''Koptu herhalde. Ya da çalışmıyor.'' Pervane mi? Çalıştırma olanağı yok mu? Yok. Olan olmuştu. Pervane çalışmıyor, buhar da süpaplardan dışarı fışkırıyordu. Bu durumda yapılacak tek şey vardı. Yelkenlere güvenip geminin en büyük düşmanı rüzgara karşı meydan okumaya çalışmak. Kaptan yukarı çıkıp durumu Lord Glenarvan'a anlattı. Lord'un bütün karşı koymalarına karşılık kaptan hepsini şimdilik kıç altına kapattı. Kaptanın her şeyi göze alarak gemiyi düştüğü tehlikeli durumdan kurtarması gerekiyordu. Fırtınaya karşın yelkenleri kullanması kaçınılmazdı.